Herkese merhabalar. Kulak ulemasının toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin, kültürün ve sanatın engin sularına yol almak üzeresiniz. Ben Kaptan Rehberiniz Hilmi Çalış. Her hafta olduğu gibi ilginç hikayelerle bir kez daha karşınızdayım ve eğer hazırsanız bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacak hikayelerin tadını çıkarın. Efendim hoş geldiniz, safa geldiniz. Umarım keyifler yerinde, sağlık saat mükemmeldir. Bendenizi soracak olursanız zamanı tutmaya çalışıyorum. Geçen haftadan bu yana ister inanın ister inanmayın hem programla ilgili okur, yazar hem de seslendirirken daha bir sorgular olduğum, geçirdiğim her bir saniyeyi, bir de üstüne Netflix'te yayınlanan 100 Yıl Yaşamak adlı belgeseli izleyip oradaki insanların hayatın her anını verilmiş bir nimet gibi ihanet edilmeyecek kadar kıymetli sayması ve kendi hayatlarına anlam katmaya çalışmaları bambaşka bir görüş kattığı hayata dair. Ömür kısa, nefes sayılı, zaman daha da sayılı, yapılacak iş çok. Sözün özü, siz dinleyenlere bir içerik üretmeye çalışırken kendimi inşa edecek bir eylemi içine düşmüşüm de iyi de yapmışım. Bu hafta biraz gezeceğiz efendim. Sadece farklı topraklarda zaman içinde kullanılmış takvim yöntemlerini o kültürün zaman algısı ve gelenekleri üzerinden anlatarak dünya turuna çıkarmayacağım sizleri, aynı zamanda zihnimin kıvrımları içinde de farklı soruların ve anekdotların arasında da kaybolacak. Sözün özü bu bölüm bir yolculuk olacak. Hem coğrafi hem tarihi, ara ara felsefi. Hazırsanız başlayalım. Geçen hafta zamanı genel anlamıyla tanımlamaya çalışarak insanın anlamlandırmaya çalıştığı zamanı nasıl kontrol etmek istediğinden bahsettim. Çözüm olarak buldukları ise takvimde. Evrensel zamanı kendi zaman dilimlerine bölmek en akıllıca çözümdü ama o öyle bir anda olmadı. Çünkü hatırlamak gerekirse geçen haftada takvim toplumun her kesimine hitap edip onları ortak paydaya çekecek bir araç olmalıydı. Birinin ay sonu diğerinin ay başı olmamalıydı. Herkesi ortak bir zamanda ortak çalışacak bir döngüye sokmalıydı. Bu gayret bayağı bir uzun sürdü. Neredeyse 10 bin yıl kadar. Hatta günümüzde bile değil dünya, ülke içinde dahi farklı takvim kullanımı konusunda direten kesimler mevcut. Ortak takvim ve zaman algısı olmayınca kusura bakmayın ama ne sevinç ne de keder gibi duygular ortak bir haz veriyor bünyelere diye lafı toparlayıp asıl konuya gireyim. Tarım devrimine gelene kadar geçen ve milyona yaklaşan süre boyunca dünyayı avlaya toplaya tüketerek var olmaya çalışan hominiler tarımın verdiği üretim kaynaklı zevkin doruklarında ilerlemeye başladılar. Hatta bu ilerlemeyi yeni yeni icatlar çıkararak perçinlediler. Pek öyle bir araştırma karşıma çıkmadı ama icatların en eski patentleri alınmış olsaydı galiba şampiyon Sümerler olurdu diye tahmin ediyorum. Sümerlerin günlük hayatımıza kattığı o kadar çok şey var ki şöyle bir günlük hayatımızın küçük bir panoramasına bakarsak neler çıkacak karşımıza? Örneğin sabah kurduğunuz alarmdan 3 dakika evvel uyandınız. 6:57 diyelim. Bu saati 60 dakika olarak dilimlenmesinin müsebbibidir Sümerler. Evden çıkmadan arkadaşınıza kahvaltı için bir mesaj yazdınız. İşte o yazdığınız yazının mucididir Sümerler, söylemeye mahal yok. Bindiniz arabanıza, uyarı geliyor. Tekerlerin havası düşük diye eyvah işe geç kalacaksınız, lakin o tekerlerin de faili Sümerler. Haliyle çocukları okula geç ulaştırdınız, yarım gün geç yazılacaklar, yazık. Müdür sizi aradı bundan dolayı geç geldiklerini söylemek için. Müdür değil ama o okulun da icadı, hak verirsiniz ki Sümerler. Gerçi okulu icat edip yazıyı sonraki kuşaklara aktarmaları onlara süreklilik sağlayan şey ama biz sizin iyi başlayıp kötü devam eden gününüze odaklanalım. Bir şekilde ulaştınız. Toplantı var, muhasebeyle ay sonunda envanter yapılacak, hem de pazar günü. Pazar gününü heba eden envanteri de bulan Sümerler. Bunları kaydettiniz. Hesap kitap lazım. Hesabı kitabı matematikle kolaylaştıran da Sümerler. Bitti mi? Henüz değil. İşareti çaktınız masanızdaki takvime. En yakın arkadaşınızın doğum günü için. Doğum gününü değil ama onu işaretlediğiniz takvimi bulanlar da Sümerler. Böylesine hayatımızın içine girmiş kavramlar Sümerler sayesinde ortaya çıktı. Küçük bir detay, belki yersiz olacak ama anmam lazım. Okuduğum bir kaynak bizim Mezopotamya uygarlıkları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamızı kil tablet kullanmalarına bağlıyor. Hemen hemen çağdaş olan Mısır'da sözün uçmasını engelleyen şey papyrus adlı ağaç yaprağından bozma bir kağıttı. Zamana mukavemet göstermeyen ve yüksek bir amortismana sahip papyrus yok olup giderken üzerine yazılanlar da kalıcı olması istense de uçup gitti çölün rüzgarlarında. Belki daha eski bir takvim ve insanlık gelişimine dair bir sürü giz bu yüzden okunamadı. Geriye taş ve kil tabletler kaldı. Bu açıdan bakarsak bundan 10 yıl veya 20 yıl önce kullanılan bilgi aktarma teknolojileri şimdi yok. Diyelim çok değerli bir metnin diskette bir kopyası var ama onu okuyacak alet yok. CD bile kullanılmıyor. Buluta attığımız şeyler ne olacak peki? Bir başka teknoloji geldiğinde onlar da uçup gidecek mi? Kim bilir. Yoksa sonraki kuşaklara kalsın diye biz de kil tabletleri kullanmaya başlasak mı? Kafamda deli sorular. Gerçi her daim oradalar. Biz medeniyetin beşiği olan Mezopotamya'ya dönelim. Gökler tanrıların mekanı ve gök olayları da tanrıların mesajlarıydı. Bundan dolayı takvime bakarak onların hangi zamanda neler isteyeceğini ve neler bahşedeceğini bilmek mühimdi. Bu amaçla görevli adamlar gittikçe din adamı oldular ve oluşturdukları çizelgeleri tanrı için yaptılar. Belki de bu yüzden Sümer toplumunun tümüne hitap eden tek bir takvim yoktu. Her kentin kendini koruduğuna inandığı bir tanrı veya tanrıça olduğu ve bunların göklerde mekan olarak bellediği farklı yerler bulunduğu için çok fazla takvim var hemen hemen aynı yıllarda Sümer toplumunda. Tüm takvimleri bir eleğin içine koyup aritmetik ortalamasını alırsak iki şey müşterek çıkıyor. Yıl Mart ayında başlıyor. İhtimal ki günümüzün Nevruz'u yani bahar ekinoksu kerteriz noktasıydı yıl ile sayıma başlamak için. Bir diğeri ay takvimi kullanmaları. Bu da demek oluyor ki yılları 354 gün ve az bir küsurattan oluşuyordu. Yılı Mart'ta başlatıp ay takvimi kullandıklarına göre de belirli periyotlarla araya ek bir ay ekliyorlardı ki bununla ilgili hicri takvimi anlatırken bayağı bir detay vereceğim. Zaman çizelgesinin sürekliliğinde Sümer'den sonra Akatlar mevcut ama onların takvimlerini çok iyi bilmiyoruz. Lakin kendilerinden sonra gelen Asur ve Babil'in neredeyse müşterek kültür özelliklerini sürdürdüklerinden yola çıkarsak onların da Sümer takviminin takipçisi olabileceğini iddia edebiliriz. Okulundan matematiğine dek çok ortak yanları var bu Mezopotamya kavimlerinin. Biz Asur'a gelelim. Asurlular büyük bir başarı sağlıyor. Konuya girmeden belirtmem lazım. Zira bugün biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için değil, dünyanın büyük bir kısmı onların oldukça ekmeğini yiyor. Bu açıdan bakarsak ne Julian ne Gregorian takvim konusunda en uzun soluklu ve geçerli olan Asur takvimi. Hemen bakalım 21 Mart'ta yani bahar ekinoksunda kutladıkları Akitu diye bir şenlikleri var Asurluların. Bir nevi yılbaşı tam olarak da kutlama anlamıyla karşımıza dikiliyor lügatte. Belki de Sümer ve Akatlar da bu adla kutluyordu ama bilemiyoruz, sadece tahmin ediyoruz. Mezopotamya mitolojisinde insanı balçıktan yaratan Marduk'un anıldığı ve yüceltildiği bu festival için kentin dışında çayırın çimenin harman olduğu yerdeki tapınağa halkın tüm fertleri katılır ve baş rahibin dualarıyla kutlamalar yapılırdı 11 gün boyunca. Kaab Nisan diye anılıyor kutlamaların ilk günü. Kaab ay demek Asur lisanında, adını, sanını ve şerefini bugüne kadar taşıyan kadim Nisan kelimesi ise çift anlamlı. Biri başlangıç, diğeri ekin demek. Yani yeni yıl kutlamaları da o kadar yeni bir şey değil. Milattan evvel 1800 yıl geriye gidiyor. Bu arada yeniden hatırlatmakta fayda var. Bu 1 Nisan günümüzdeki 1 Nisan değil. O Nisan ekinoksu. Yani gece ve gündüzün eşit olup günlerin uzadığı tarih olan 21 Mart'ta başlıyordu. Şimdilerin Nevruz'u, o devrin Akitusu sırasında doğanın uyanışı, Marduk'un bağışlayıcılığı ve toprağın bereketi kutlanıyordu. İşin ilginç yanı günümüz Suriye Süryanileri aynı adla bu bahar dönümünü kutluyorlar ve bugün şu temenniyi dile getiriyor günümüzde bile: Akitu Bareka, yani Akitu bereketli olsun. Daha ilginci, bugünlerde Süryaniler evlerinin girişinde tavandan sarkan bir ağaç yerleştiriyorlar. Baş aşağı adı Dekna Nisan. Baharın sakalı demek. İlk defa karşımıza bir kutlama ve ağaç çıkıyor. İş Noel'e gelince daha eğlenceli olacak. Şimdiden haber vereyim. Dipnot olsun. 2008 yılında Terminator Vali Arnold, Kaliforniya kütüğüne kayıtlı Süryani seçmenlerine bir tebrik mesajı göndermiş. Okuduklarımdan öğrendiğim kadarıyla. Ya kusura bakmayın, bazen böyle lafı çok dolandırıyor. Duruyorum ama yani Kaliforniya Vadisi Arnold Schwarzenegger'in bile Akitu'yu kutlaması bana bayağı ilginç geldi. Böyle ilginç şeyler olunca da, biraz da uyku kaçıran şeyler olunca da Nazım ve Cihan'ı anmadan geçemeyeceğim. Uyku kaçıracak olaylar ve olgular kendini anlattırıyor bir şekilde. Bunları daha fazla dinlemek isterseniz de küçük bir hatırlatma. HKBU Hayat Kaçık Bir Uykudur podcast'i her hafta pazar günü sizlerle beraber diye reklamı yapıp devam ediyorum efendim. Asur diyorduk, oradan sürdürelim. Bu uzun ömürlü takvimin müellifleri her yıl dönümünde kraldan sonra en yetkili kişi olan Limum adlı bölgesel idarecinin yerine yenisini atıyorlar. Bu yüzden de Asurlular yıllarına Limum adı veriyorlar. Demek ki yılın takibi idari açıdan da önemli. Ay zaten dünyanın peyki olan aynı adlı gök cismini takip ettiği için alışıldık bir sürprizi yok. Yalnız ilginç olan haftaları. Asurluların haftaları 5 gün sürüyor. Bu yüzden de Asur dilinde 5 gün demek olan Hamuştum adıyla anılıyor. Hamuş 5 demek. Bu dil sürekliliğini diğer Sami dillerinde de görüyoruz. Arapça Hamse, İbranice'de Hameş 5 demek. Zaten bu takvimi bize bugüne ulaştıranlar da Yahudiler olacak. Özellikle Babil sürgünü sonrasında. Peki hangi yılı yaşıyorlardı derseniz, kralın tahta çıkış yılını. En güzel örnek 3. Salmanazar'ın yıllığında geçer. Şöyle yazar o yıllıkta: "Saltanatımın 20. yılında Fırat'ı 20. defa geçtim." Bu da bize başka bir gerçeklik sunuyor. Asurlular akıncı bir yapı taşırlar. Belli dönemlerde sefere çıkmaları şarttır günümüzdeki savaş ekonomisine paralel olarak. Bu yüzden de takvimlerinin bir dereceye kadar dakik olması gerekiyor. En son şu takvimde aylara verilen adlara bakalım isterim. Ama onu son bölüme saklayacağım. Bir seri olarak yaptığımı zaten daha önce de belirtmiştim. Türk'ün takvimle imtihanı diye ilginç bir bölüm yapacağım. Önümüzdeki günlerde oradan dinleyebilirsiniz. Buraya gelene kadar biz takvim denilen olgunun gerekliliğini, onun sosyal, ticari, dini ya da idari amaçla gün organize etmesi üzerinden açıklamaya çalıştık. Bu o günde de aynıydı, günümüzde de aynı. Birazdan Yunan takviminin detaylarında göreceksiniz. Asıl mesele öncelikli olarak tanrıların mutlu edilmesiydi. Mutlu olan tanrı veya tanrıça öfkelenmez, bereket yağdırır. İlk takvimler yapılırken onu yaratan insanlar kendilerini yaratan tanrının Marduk örneğinde olduğu gibi özel bir günde anılması gerekliliğini idrak etmişler. Uçsuz bucaksız zamanda kendi konumlarını bulmak için de basit bir yol izlemişler. Güzelce bir Latince tabir var, onu kullanmak isterim. Divide et impera. Yani böl ve yönet. İnsan zamanı daha kolay algılanabilir bir şekilde kendi doğrusunu oturtmak için onu böler ve ona hükmeder. Zamanı dilimlere bölerek gün, hafta, ay ve yıl gibi isimlendirerek yapar bunu. İnsanlar geçmişlerini, yaşadıkları anı ve geleceklerini değerlendirmek için bu düzeni kurar ve doğayı gözleyerek, ay ve güneşin hareketlerini inceleyerek zaman doğrultusunda kendi konumlarını buldular, bulacaklar ve bulmaya devam ediyorlar. Emil Durkheim'ın güzel bir sözü var. Burada alıntı yapmadan geçmeyeceğim. İnsan parçalara ayrılmamış bir zaman dilimini düşünemez. Zaman mefhumu onun farklı anlara ve dönemlere bölünmesiyle mümkündür. Mezopotamya'daki son durağımız Babil'e gitmeden Asur dönemi. Anadolu topraklarına da bir bakalım derim ben. Yazıyı Anadolu'ya getirerek tarih çağlarının başlangıcına ön ayak olan Asurlular her konuda olduğu gibi takvim konusunda da bin tanrılığı Hitit devletini etkilemişler. Hititler yağmacı bir topluluk olarak Anadolu'ya yerleştikten sonra ilişkiye girdiği tüm halklardan bir şeyler almayı ayıp saymamış ve gittikçe medenileşmişler bu şekilde. Hem inanç hem de idari olarak diğerlerinden çok ama çok şey öğrenmişler. Takvim de bunlardan biri. Hititlerde sene aya bağlı olarak tespit edilmiş ve ay takvimi kullanmışlar. Yıl yine bahar ekinoksu ile başlıyordu. Şu Akitu'yu hatırlıyorsunuz değil mi? Asurların kırda, kayalıkta yaptıkları şenlikler. Bunun Hitit versiyonu olanının adı Purilli. Yazılı kayada hemen başkent Hattuşa'nın dibinde kırsal ve kayalık bir yerde yapılıyor. Purilli adlı yılbaşı kutlamasının geleneği elbette Pirelli takvimine kadar gelmiyor. Daha fazlasıyla serbest çağrışıma teşne. Kayaların üzerinde eğer gittiğinizde yazılı kayaya görecek olduğunuz şey fırtına tanrısı Teşup ve toprak tanrıçası Hepat'ın düğünleridir. Hititler bunların her yıl 21 Mart'ta nikah ve de gerdek tazeleyip bereketi halka sunacaklarına inandıkları için Asurlara benzer kutlamalar yapmışlar Nevruz'a denk gelen bu dönemde. Hititler ayrıca her bir ayı 28 gün olarak kabul etmişler. Yazılı veya yazılı olduğu kadar uygulanan yasalarıyla adaleti tesis eden Hititlerin bu yasa metinleri bize çok güzel kanıtlar sunar takvim konusunda. Kanunlardan birinde hamile bir kadının çocuğunun düşmesine yol açacak kadar eziyet görmesine sebep olanlara verilecek cezanın belirtildiği maddede şu yazar: "Eğer özgür bir kadının karnının meyvesini bir kimse düşürürse, eğer bu 10. ayda olursa, hamileliğin 10. ayından bahsediyor. Benim bildiğim normal bir hamilelik güneş takvimine göre 9 ay 10 gün, yani 280 gün sürüyor. 280 gün ay takvimine göre ise 10. ayın karşılığında. Çok ince detaylar, çok küçük çıkarımlara gebe burada gördüğünüz gibi. Bunları keşfetmek de bana oldukça fazla keyif veriyor. Hititler de dahil olmak üzere şu ana kadar andığın toplumlar zamanını zirai faaliyetleri netleştirmek adına merak duygularını tatmin içinde belirlemeye çalışmışlar. Bu önermenin basite indirgenmiş halini ise Danimarkalı filozof Harald Hofding'den okuyoruz. Zaman tahayyülü ancak bekleyiş ve hatırlama ile mümkündür. İnsan hatırlama yoluyla geçmişi ve bekleyiş yoluyla geleceği idrak eder. Bunun için gök raporlarına şunu yazmış Anadolu'lu eski hemşerilerimiz. Ayın rengi sarı, sol ucu sivri, sağ ucu küt gözüküyorsa bahar güzel geçecektir. Şimdilerde yıldız haritalarından astrolojik çıkarımlar yapma içgüdüsünün belki de sebebi budur. Bakın takvime hakkında az şey bildiğimiz Hitit metinlerinden bir diğeri daha ne diyor? Eğer bir çocuk ay doğduğu zaman doğarsa onun hayatı mükemmel ve şanslı ve uzun olacak. Eğer bir çocuk Venüs doğduğunda doğarsa onun hayatı sakin ve verimli olacaktır. Eğer bir çocuk Mars doğduğunda doğarsa o hep hasta olacak, zarar görecek ve çabucak ölecektir. Allah nazardan saklasın. Şimdi burada dikkatimizi çeken bir şey var. Bu düşünceye sahip toplumlar desek daha doğru olacak. Zamanı döngüsel olarak algılıyorlar. Yani bir şekilde zaman kendini tekrar ediyor. Bu yüzden de belli zamanda olmuş olaylar periyodik olarak tekrar ve tekrar yaşanacak o dönemin insanlarındaki düşünce yapısına göre. İnsanlar da onlara elbette hazırlıklı olacaklar ve kendilerini koruyacaklar. Bu düşünce o meşhur Maya takviminde de Hint ve Çin, hatta Türk takvimlerinde bile var. Lakin bu algıyı bozacak olan şey semavi dinlerin gelişi olacak. Yolculuğun başındayız ama hem birbirine benzer hem de yerel farklılıklarla ayrılan takvimler gördük. Tarih boyunca birçok toplumun giriştiği bu zamanı takvimleştirme çabası, ebatları tam olarak kestirilemeyen şeffaf ve dinamik bir bedene en uygun kıyafeti bulma çabasından farksızdı. Bu kıyafetler de farklı toplumları teşkil eden farklı halkların yerel zenginliği gibi çeşitlilik gösteriyor. Lakin gaye kişinin akan zamandaki konumunu kestirme. Şu ana gelene kadar çok tekrar ettim değil mi bu konum meselesini ve eğer iyi bir kulak uleması dinleyeniyseniz benim meftunu olduğum ve anlamama yardımcı olan etimolojiye henüz girmediğimi fark etmişsinizdir. Takvim ne demek? Takvimin kelime anlamı tam olarak ne? Soru bu. Arapça tahmin edebileceğiniz üzerine takvim kelimesi ve KVM sözünün tafil vezni. Manası düzeltme, iyileştirme, konumunu belirlemek amacıyla ölçme. Bu kökten çıkan kelimelere bakalım. Yani KVM kökünden çıkan kelimelere bir bakalım. İkamet, istikamet, kaymakam, kamet, kıyamet, makam. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama hepsi bir duruş veya bir yerde bulunma ve bir konumu işaret eden kelimeler. Takvimde günlerin durmaksızın akan zaman dahilinde savrulan günlerin değerini belirleyip kalıba oturtan ve bu şekilde insanın zamandaki konumunu belli eden bir cetvel. Hülasayı kelam günleri sayarak numaralandırmaktadır. Bunun için milattan evvel 5. asra dek hep gözleme dayalı ilerleyen takvimleme gayreti tam anlamıyla bir sisteme oturtulur. Kimin eliyle? Babillerin eliyle. Atinalılar üstüne yatmaya çalışsa da işin gerçek mucidi Babiller diyebilirim. Atinalı Meton'un adıyla anılan ve yine gözleme dayanan bir sistem gelişir. Atina'da da ondan önce Babillerin uygulamış olduğu gibi de. Nedir bu Meton çevrimi denilen sistem? Matematiğe gireceğiz. Kusura bakmayın. 19 güneş yılı yaklaşık 235 defa ay döngüsüne sahip. 19 ay yılı ise toplamda 228 ay. Aradaki fark 7 ay. Önce Babil astronomları, sonra da matematikçi Atinalı Meton bu 19 yılın içine belirli periyotlarla 7 ay dağıtırsak mevsimler geriye doğru kaymazlar diye düşünmüş. Babiller bu ekstra ayı Eylül ayının sonuna doğru koydular ve çözümü de bir şekilde elde ettiler. Gözlemden çok sisteme dayanan bir takvim yaratma çabasında. Kendilerinden önceki Asur, Akat ve Sümer'in takvimini ehlilleştiren Babiller kendi inançlarına göre de belli başlı bir takım uygulamaları devreye soktular. Bunların en ilginci de 7. gün. Haftayı Asur'dan farklı olarak 7'ye tamamlayan Babiller 7. güne özel bir anlam yüklerler. Her haftanın 7, 14, 21 ve 28. günleri Marduk, İştar, Şamaş ve Enlil gibi tanrıların anıldığı kutsal günler olur. Sadece kutsallık da atfedilmez, aynı zamanda belli başlı günlük rutine bağlı hareketlerin de uygulanması yasaklanır. Bu yüzden de bu günlerin yasaklı faaliyetler barındırmasından sebep kötü günler olarak bir adlandırması var efendim. Mesela bu günlerle alakalı olarak bir Babil metninde tam olarak şunlar yazıyor. Bugün de ateşte kızartılan et yemeyecek, elbiseni değiştirmeyecek, beyaz elbise giymeyeceksin. Tanrı'ya adak sunmayacak, kral atlı arabasına binmeyecek, bağırarak konuşulmayacak, yıldızlara bakan rahipler kutsal mekanda beddua etmeyecek, hekim hastasına el sürmeyecek. Bir kötülük dilemek ve yapmak yasaktır. Gece olunca kral tanrılara dilediği kadar adak ve kurban sunacak. Bir yerlerden tanıdık gelmiştir diye tahmin ediyorum dinler tarihine meraklı olan dinleyicilere. Malum Yahudilerin dinlenme günü olan Sept veya Şabat gününe çok benziyor ki bu da bizi seyahatimizde başka bir yere götürür. Ancak henüz Babil'den ayrılmadan şunu toparlayayım. Herodotos günün saatlerini Yunanların Babil'den öğrendiğini yazar. İhtimal ki Meton'da kendi adıyla anılan çevremi Babil'den dönüştürmüştür. Ayrıca Babil kendinden önce gelen Asur geleneğini de dönüştürerek diğer Orta Doğu toplumlarına aktarır. En azından ay adlarının sürekliliği bize bunu söyler. Hammurabi gibi kanun yapıcı bir kralın idaresinde sistematik bir devlet otoritesini yazılı yasalar altında koruma altına almışlardı Babiller. Bu kadar araştırmadan sonra diyebilirim ki bu durumun yegane sebebi zamanı doğru idare edebilmeleri, geleceklerini kestirip geçmiş kayıtları detaylıca tutmalarıdır. Bu iş için gerekli olan en önemli şey de takvimdir. Şimdi uzun uzun Yahudi tarihi anlatmak isterim içgüdüsel olarak ama ne konuyla ne de zamanı verimli kullanmakla alakasız olur. Biz bu döneme odaklanalım. Asur kralı Sargon M.Ö. 8. asırda işgal ve iskan politikasıyla Yahudileri yerlerinden yurtlarından eder. 2 asır sonra ise bu sefer Babil kralı 2. Nabukadnezar tarafından Kudüs'ün de içinde bulunduğu Yahudiye bölgesi fethedilir. Bu aynı zamanda 1. Tapınak Devri olarak anılan Yahudi devrinin de sonudur. Yahudiler Babil'e sürgüne gönderilir ve bu Yahudi inancında da derin etkilere sebep olur. Nabukadnezar'ın emriyle yıkılan Süleyman Mabedi inançları dönüştürür. Çünkü bu mabedin Tanrı ile olan birliktelik adına mühim yere sahip olduğunu düşünürken zamanla Tanrı adına her yerde ibadet edilebileceği fikrini geliştirip yaşadıkları yerlerde sinagoglar yapmaya başlar Yahudi cemaati. Yine de Kudüs ülküsünü canlı tutarlar ve bir söylem geliştirirler. Bir gün Tanrı tarafından görevli bir kişi Mesih adıyla gelecek ve Yahudileri tekrar Kudüs'e götürecek. Yani Mesih inancı da Babil sürgünü sırasında ortaya çıkar ve elbette Tevrat. Genel kabul Tevrat'ın da Babil sürgününün bir meyvesi olduğu yönündedir. Çok uzun olmayan ama gelenek açısından kalıcı izler bırakan bu sürede Yahudilik değişik bir kimlik kazanır dediğim gibi. En azından bizim asıl konumuzu teşkil eden takvim özelinde. Mesela Şabat. Şabat kelimesinin köken olarak Babil'de 7. anlamına gelen Şabattu kelimesinden türeyerek modern döneme ulaştığını iddia eder bazı tarihçiler. Yine aynı tarihçiler tarafından bu kutsal günün Babil esaretinde kalan Yahudiler aracılığıyla alınıp farklı kültürlere sirayet ettiğini de not ederler ve Yunan geleneğine gelince de özellikle vurgulayacağım önemli bir şey gerçekleşir. Yahudilerin çok fazla yılbaşısı var. Bunun nedeni hem ay hem de güneşe bağlı olarak hesaplanan bir takvim olmasından kaynaklanıyor. Bir de zaman içinde çok fazla kültürle hemhal olmaları da buna etken elbette. Bu yılbaşlarından ilki ve sivil bir takvimin yılbaşı olan Nisan. Birebir aynı adla anılıyor. Bugün bizim Nisan olarak kullandığımız şekliyle biz bu adla Asur takviminde de bir ay görmüştük. Demek ki Nisan Babil'den aktarılıyor günümüz Yahudi kültür dünyasına. Hatta Temmuz, İlulu, Ekim'e denk gelen Tişri de Babil'le birlikte giriyor. Diğer ay adları da bunu bir şekilde kanıtlar. Babil'de Simanu, Tebetu, Adaru sırasıyla Yahudi takviminde Sivan, Devet, Adar adını alıyor. Diğer yılbaşlarına da bakalım Yahudilerin hızlıca. İlulu ayı verginin alındığı mali yılbaşı olarak belirlenmiş. Şevat ayının 15'i ise ağaçlar için yeni yıldır ki günümüz halk takviminde ilk cemrenin 20 Şubat'ta havaya düşmesiyle ilgili olabilir mi diye ben de bir kafa karıştırmadı değil işin açıkçası. Son yılbaşı Rosh Hashana adıyla kutlanan Tişri ayının başı. Bu dini takvimin başıdır. Yahudiler için en mühim tarih Mısır'dan çıkışın anıldığı Pesah bayramıdır. Bir nevi bahar anması olarak anabileceğimiz bu tarihin her yıl aynı tarihe gelmesi elzemdir. Bu nedenle Yahudiler Babillerin ay ekleme geleneğini de sürgün sırasında veya sürgünden sonra kullanmaya başlarlar. Genelde 12. ay olan Adar ayının sonuna 3, 6, 8, 11, 14, 17 ve 19. yıllarda ek bir ay koyarlar. Bunun adı da Ve Adar şeklindedir. Yani Adar'ın sonuna Ve Adar diye bir ay ekleyip böyle devam ediyorlar. Yavaştan Orta Doğu'dan çıkalım. Gerçi ne kadar kalsak gene az, çünkü çok fazla detay var anlatılacak. Orta Doğu ile ilgili biz modern dünyanın her nedense kendi temeli olarak varsaydığı Yunan topraklarına gidelim. Genellikle Yunan takvim tarihleri akşam güneşin batmasıyla başlar. Burası oldukça önemli. Bugün Hicri ve Yahudi takvimleri hala bu şekilde devam eder. Örneğin Ramazan ayının ilk teravih namazı oruç başlamadan bir gün önce kılınır. Çünkü gün bir önceki akşam namazıyla değişmiştir. Gece 12'de de değil. Bu yüzden aslında 2 hafta sonrayı tarif etmek için 15 gün ifadesini kullanıyoruz. Günün gece yarısı değişmesi Romalıların getirdiği bir yenilik. Devam etmeden Mısır takviminde ise gün değişimi sabah güneşin doğuşuyla başlıyordu. Devam edelim efendim. Yunanların bir ayda 3 haftası var. 10 günlük bu haftalara da Dekades adını vermişler. Antik çağda farklı Helen kent devletleri birbirinden bağımsız siyasi yapılara ve lehçelere sahip olduğu için farklı takvimlere de sahiptirler. Tıpkı Sümerler gibi. Bununla birlikte tüm Helen takvimlerinin ortak ilkeleri vardır. Tüm takvimler yeni aydan sonra ilk hilalin görünmesiyle başlar. 12 ay takviminden oluşurlar ve düzenli olup olmadığı kesin olmayan bir şekilde yıldan yıla fazla ay eklerler. Dini ve resmi yılın aynı olması tüm Helen takvimleri için bir karakterdir. Helen takvimlerinin diğer ay döngüsüne dayanan ve tarımsal özellikler gösteren takvimlerden farkı Helen ay adlarının dini bir karakter barındırmasıdır. Helen takvimlerinde aylar ya o aylarda onurlandırılan tanrılardan ya da onlarda yer alan ilişkili festivallerden adlarını almışlardır. Örneğin Sparta takviminde Karneios adlı bir ay var ve bu Apollon'a ve o ayda onun onuruna düzenlenen Karneia Festivali'ne ilişkindir. Devam etmeden birkaç festivalden bahsetmekte fayda var diye düşünüyorum bu takvimi oluşturan kültürün düşünce dünyasını anlamak adına. Yıl Hekatombaion adlı ayla başlar. Bu ay günümüz takviminde Temmuz ayına denk gelen bir ay. Yani bir ekinoks veya mevsim geçişine değil, bildiğin yılın ortasından yılı saymaya başlamış antik Helenler. Heka 100, tomp sığır demek. Egeli komşularımız yeni yılı tanrılara 100 sığır kurban ederek başlatmışlar. Yine aynı ayın 12'sinde bu sefer Kronos adına bir festival düzenliyorlar. Zamanın ve hasadın tanrısına adamak için. Bu ayın sonunda Panathenia yani Athena adına bir kutlama yapılıyor. Gamelion diye bir ay var. İlginçtir. Şubat ayına denk gelir. Game evlilik demek ve bu ayın 26'sında aynı adlı şenlikle Zeus ve Hera'nın evlilik yıl dönümü kutlanır. Tıpkı Hititlerin en fazla önem verdiği Teşup ve Hepat'ın evliliklerinin kutlanması ve kutsanması gibi. Çok fazla var bu özel günlerden Helenlerde. Hristiyanlıktaki aziz yortuları gibi Helenlerde neredeyse her güne bir kutlama atfetmiş. Hepsini saymak oldukça zor ama tüm yıl içinde en ilginci yılın 11. ayındaki Dargelia şenliği. Bunu anmadan geçemeyeceğim her ne kadar konuyla çok alakalı olmasa da. Birçok toplumda olduğu gibi Helenlerde de dinsel bir kuralı çiğnemek ya da dinen yasaklanmış bir suçu işlemek kişiyi kirleten ve lekeleyen bir durumdu. Bu doğrultuda kirlenme tanrıların öfkesini doğuracak olduğundan kötü sonuçların önüne geçmek adına bir arınmaya gidilirdi. Şu Kral Oedipus'un günahını ve halkın başına gelenleri bilen bilir diye varsayıyorum. Çok da detaya girmiyorum. Neyse. Bu nedenledir ki kirlenmenin kaynağını bulmak, sonrasında da onu dışarı atmak ve dinen arınmak bir gerekliliktir. Hatta kirlenmiş olup da arınmayan kişilerin ya delirdiğine ya da Sara hastalığına tutulduğuna inanırlardı. Bütün bu nedenlerle kişiler ve kentler kirlenmişse arındırıcı ritüellerle kötülükleri uzaklaştırmak yoluna gidilirdi. Bunun içinde toplumun bütün pislikleri üzerlerine yüklenen farmakoi yani günah keçileri kentten sürülürdü. Bu Targelia şenliklerinde farmakos töresi için kamu hesabına aşağı sınıftan yararsız bir takım kişileri bakıp beslerlerdi bir yıl boyunca. Bu kişilerin çirkin ve yoksul olmalarına özellikle dikkat edilirdi ve bunlar kentin kadınlarını ve erkeklerini temsil ederdi. Kurban olan erkek boynuna siyah, kadın ise boynuna beyaz incir dizisi takardı. Bu şekilde kentin etrafında gezdirilirlerdi. İncir dallarıyla tüm halk tarafından dövülürdü ve kentin dışına kadar da kovalanılırdı yol boyunca. Neticede kent dışında harlanan bir ateşte canlı canlı yakılırlardı diyor okuduğum kaynaklarda. Hatta ufak bir detay var. Bu eylem Efes'te de yapılmış vakti zamanında. Amaç topluluktan seçilen iki kişi aracılığıyla dinsel suçların sorumluluğundan kurtulmaktı. Şimdi başka bir yere daha gidelim. Eski Ahit'in Levililer kitabı 16. bab 20. ayetinde şöyle geçer. Harun iki elini erkek keçinin başına koyarak İsrail halkının bütün suçlarını, isyanlarını, günahlarını açıklayarak bunları keçinin başına aktaracak. Sonra bu iş için atanan bir adamla keçiyi çöle gönderecek. Adam keçiyi çöle salacak. Dünyada tek başına özgün hiçbir kültür yoktur. Var olan her şey bir şekilde birbirini etkileyen olaylar, toplumlar ve olguların bir şekilde münasebetidir diye altını çizip sona doğru devam edelim. Apollon'a adanan bu ilginç festivali de andıktan sonra yine onunla alakalı oldukça önemli bir detayı anlatayım. Helenler tıpkı Meton çevriminde olduğu gibi kanımca Babil'den transfer ettiklerini düşündüğüm şekilde her ayın 7, 14, 21 ve 28. günlerini Tanrı Apollon adına kutsal atfederler. Hatta ayın 7. günü onun doğum günü olarak kutlanmıştır. Apollon güneşin onun doğup batmasına vesile olan Tanrı kabul edilir antik Yunan'da. İsa takipçilerinin güneşe adanan pazar gününü kutsal adetmeleri tesadüf müdür değil midir diye bir soru bırakıp devam edeyim. Çünkü bu kültürel aktarıma fazlasıyla daldık ve konudan çok çok uzaklaştık. Helenlerin milat kabul ettiği ve takvimini başlattıkları tarih tam olarak İsa'nın tevellüdünden evvel 776 yılında Olimpiya'da gerçekleşen ilk oyunlardır. Olimpiyat kelimesi iki oyun arasındaki 4 yıllık süreye verilen ad. Olimpiyatlar sadece bir spor olayı değildi. Olimpiyatlar sürecinde Yunanca konuşan halklar arasında Ekeria yani ateşkes anlamına gelen bir barış ilan edilir. Kentte bulunan Zeus tapınağının kapıları herkese açılırdı. Kültürel açıdan önemli bu fenomen Yunanlar ve daha sonraki dönemde bazı Romalı yazarlar için belirleyici bir kriter oldu. Mesela önümüzdeki hafta detaylıca anlatacağım Jules Caesar 180. Olimpiyatın ilk senesinde görevine başlamıştır. Yani insanlar yılı önce kaçıncı olimpiyat bittiyse sonuna 4 yıldan birini ekleyerek belirtmişler Yunan topraklarında. Haftası 10 gün, ayları dine göre organize edilmiş. Yılı 4 yıllık periyodun içinde bir yere sıkıştıran ama yine de aradığını bulamayan Yunanlar için Herodotos kendi zamanında 2 yıllık çevrimin kullanımda olduğundan ve ayların sırayla 29 ve 30 günden oluştuğundan bahseder. Yani 2 yıl arayla yıla gün ekliyorlar. Dieteris adı verilen bu uygulama elbette yetersiz kalıyor ve tetraeteris yani 4 yıllık çevrime dönüştürüyorlar. Belki de olimpiyatların etkisiyle bilmiyorum onu. Güneşe bağlı olan tarımsal eylemlerle ay takvimine bağlı olan dini festivaller arasında bağ kurmak bu şekilde de çözüm olmaz komşuma. Bu kafa karıştırıcı durum için Herodotos Mısır güneş yılını överek Yunan sistemini küçümsemiş. Bu küçük düşürücü duruma nihayet vermek için tam olarak milat öncesi 27 Haziran 437 tarihinde bir uygulama yürürlüğe koyarlar. Enne Decateris yani 19 anlamına gelen bir sistemi kullanırlar Yunanlar. 19 yıllık çevrimde araya 7 ay fazla eklerler. Aslında yabancısı değiliz biz bunun bu program özelinde. Her şeyi kendine yontan suyun ötesindeki komşularımız genellikle bu keşfi Meton'a atfedip adını tapınağın girişine altın harflerle yazsalar da Mezopotamya'da M.Ö. 381'den beri bunun kullanıldığını kanıtlamıştır bilim adamları. Efendim çok detaya girdim farkındayım. Hatta fazla detaya girdim diyeyim de bir özrüm olsun. Aslında bu programda Roma takvimine dek gelirim diye düşünüyordum ama olmadı, olamadı. Yine de şöyle bir baktığımda geçen bu kadar süre boyunca anlattığım tüm takvimler bir şekilde ortak paydaya sahip. Öncelikle ayı takip ediyorlar. Kısa kalan yılı ise güneşe uydurmak için eklemeler yapıyorlar. Amaçları hem zirai hem dini. Hem karınlarını verimli bir şekilde doyurmak istiyorlar, hem de tanrılarını mutlu etmek istiyorlar. Hem kendilerine özgün bir şey istiyorlar, hem de haşarı öğrencilerin sınavda yanında oturan arkadaşına bakması gibi birbirlerinden esinleniyorlar. Aslında kendimce yaptığım bir çıkarım var ama bu durumla ilgili önümüzdeki haftaya saklayacağım onu, çünkü bayağı bir süre oldu bu programın kaydı. Umarım memnun kalmışsınızdır bu canlı yayın ve bu program kaydından dolayı. Bendeniz Hilmi Çalış, namı diğer kulak uleması. Önümüzdeki haftaya görüşene dek mutluluk, sağlık ve esenlikler diliyorum.